Ayrım 17, sayfa 181. Cahil dinciler. Türkiye'deki temel mesele okuma alışkanlığının olmamasıdır. Herkes kulaktan duyduğu bilgilerle Müslümanlığını yaşamaktadır. Kimse evinin duvarında asılı duran Kur'an-ı Kerim'i alıp okumamıştır. Türkiye aydınının durumu da böyledir, o da okumaz. Tarihlerini bilmezler. Bir örnek vermeliyim. Mehmet Barlas köşesinde yazdı. Bir iş adamı Barlas'a demişti ki, Türkiye'nin tarihsizliği, Şinasi, Namık Kemal gibi Batı'yı ilk tanıyan aydınların Fransızca öğrenmeleridir. Türkiye Tanzimat'tan başlayarak Fransız sistemini benimsemiştir. 5 Haziran 2007 posta. Bunun üzerine tartışma yapılabilir. Doğru olduğu kadar eksik yönleri de vardır. Ancak Vakit Gazetesi köşe yazarı Hasan Karakaya, gazeteci Barlas'ın yazısı üzerine uzun bir makale kaleme alınca artık bu bilgi eksikliğini gidermek şart oldu. Çünkü aslında sadece Vakit Gazetesi değil, resmi ideolojiye karşı çıktığını belirten bazı yazarlar da aslında o karşı çıktıkları resmi ideolojinin argümanlarıyla bunu tartışıyorlar. Örneğin Vakit'e göre Namık Kemal kimdi? Cumhuriyet Namık Kemal'i nasıl anlatmışsa Vakit de aynı onu benimsemişti. Yani Cumhuriyet'in okullarında ne öğrendiyse bunun üzerine analiz yapmaya kalkışıyordu. Namık Kemal'in siyasi düşüncelerine ilişkin kapsayıcı, derin bir değerlendirmeleri yoktu. Halbuki Namık Kemal Vakit'in pek de beğeneceği görüşleri savunuyordu. Bir örnekle yetinelim. 1876 anayasa çalışmalarının en faal isimlerinden biri Namık Kemal'di. Namık Kemal'in kafasındaki anayasal düzen İslami temelde batılı bir yaşamdı. Yani gelenekten kopmayan bir modern yaşamı savunuyordu. Hem batılılaşalım hem Müslüman kalalım diyordu kısaca. Çünkü Namık Kemal'e göre Batı'nın liberal felsefesi ile İslam'ın yönetim esasları birbirine hiç de aykırı değildi. Aslında tüm bunlar şeriatın öngördüğü hususlardı. Namık Kemal hocası Şinasi gibi katı bir Avrupacı liberal değildi. Bir elinde hep Kur'an-ı Kerim vardı. Özelde Namık Kemal'in genelde yeni Osmanlıların devleti kurtarma projesi aynı zamanda dinin yani İslam'ın kurtuluşuydu. Ali Suavi farklı mı? Onun da yer yer şeriatçılığa kaçan görüşleri var. Ama diğer yandan bilimin kılavuzluğuna inanır, emperyalizme karşıdır. Namık Kemal'leri, Ali Suavi'leri bugünlere taşıyan düşünceleridir. Medyadaki cahillik başlı başına bir kitap konusu. Dincilerin Atatürk'le ilgili yıllardır yaptıkları bir yalanı yüzlerine vurmak istiyorum. Biliyorsunuz, Türkiye'deki dinci gruplar ve bunların medyası yıllardır Atatürk'ün ölümüyle ilgili hep bir yalanı dile getirirler. Atatürk'ü içki öldürdü. Doğru olmadığını söylersiniz, resmi belgeleri gösterirsiniz, yok hayır dinlemezler. Papağan gibi tekrar ederler, Atatürk çok içki içtiği için öldü. Dayanamayıp sorarsınız, nereden biliyorsunuz? Hemen yanıtlarlar, siroz hastası değil miydi? Açıklarsınız, sirozun alkolden kaynaklandığı bir şehir efsanesidir. İnanmazlar. Peki dersiniz, Mehmet Akif neden öldü biliyor musunuz? Çıt çıkarmazlar, kemküm ederler. Sirozdan dersiniz, inanmazlar. Öyle ya, sirozun içki içmekten kaynaklandığını sanıyorlar ya. Mehmet Akif içmediğine göre nasıl sirozdan ölebilir? Cahil oldukları için dalga da geçersiniz. Belki gençliğinde çok içtiğinden dolayı olabilir mi? Ne yazık ki son yıllarda sürekli böylesi absürt meseleleri tartışıp durmuyor muyuz? Uzatmayalım. Dinci Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfadan verdiği bir haberin spotu şöyleydi. Bursa Orhan Gazi'de 2 ay önce grip belirtileri gösteren 2 yaşındaki Furkan'ın siroz olduğu anlaşıldı. Küçük Furkan babasından alınacak, karaciğerle hayatta tutulacak. Yani... Yanisi şu, Atatürk içkiden değil, sirozdan öldü. Sonuçta, farkında olmadan yıllardır dile getirdikleri koca yalanlarını hem de birinci sayfadan tekzip etmiş oldular. Yani Atatürk içkiden değil, sirozdan öldü. Ne diyelim, Allah Furkan'ı inşallah annesine babasına bağışlamıştır. Dinci medyanın üfürükçü haberlerini uzatmayalım. Fakat konuya başka bir açıdan devam etmek istiyorum. Başbakanın dini bilgisi zayıf. Başbakan Erdoğan'ın sinirlendiğinde hep aynı cümleyi kurduğunu fark ettiniz mi? Bir yanağına vur, öbür yanağını çevirirsin, anlayışına da sahip değiliz. Kusura bakmasınlar, öyle yanak bizde yok. Böyle yanak bizde yok, çünkü adet bu değildir. Kusura bakmasınlar, yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz, bunu da bilmeleri lazım. Bir yanağına vur, öbür yanağını çevirsin. Kusura bakmasın, öyle yanak bizde yok, vesaire, vesaire. Evet, başbakan nedense hep bu örneği veriyor. Sizce Başbakan Erdoğan'ın din bilgisi çok zayıf değil mi? Ya da şöyle diyelim, din bilgisi sadece İmam Hatip'te öğrendiğiyle mi sınırlı? Bir yanağına vururlarsa sen öteki yanağını da çevir sözü kime ait bilmiyor mu? Hatırlatalım İsa peygambere. Bu söz Fransızca diline bir deyim olarak da girmiştir. Tender l'autre joue, kutsal kitapta yazdığı gibi bir yanağına vurana öbür yanağını da uzatmak anlamına gelir. Luka İncili 6:29, bir yanağına vurana öbürünü de uzat. Matta İncili 5:39, fakat ben size derim kötüye karşı koma ve senin sağ yanağına kim vurursa ona ötekini de çevir. Devamı 5:40 ve eğer biri seninle mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse ona abanı da bırak. 5:41 ve kim seni bir mil gitmeye zorlarsa onunla 2 mil git. 5:42 senden dileyene ver, senden ödünç isteyenden yüz çevirme. Üç büyük semavi dinde de bu söz çok değerlidir, kutsallık atfedilir. Bu söz hoşgörü ve barışın sembolüdür. Ama Başbakan Erdoğan nedense bu sözü İsa peygamberin söylediğini bilmiyormuş gibi konuşuyor. İşte o zaman ister istemez soruyorsunuz, sahiden Başbakan Erdoğan'ın dini bilgisi zayıf mı? Dipnot, Başbakan Erdoğan'ın dini bilgisinin zayıf mı olduğunu soruyoruz ama Taraf gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, maşallah yandaşlık ilişkisini epey abarttı. 27 Ocak 2009 tarihli yazısında Başbakan'ın gaflarını savundu. Mahçupyan, Başbakan Erdoğan'ın aslında gaf yapmadığını, bizim kendisini anlayacak kadar birikime sahip olmadığımız için onu gaf olarak algıladığımızı iddia etti. Başbakan çok gaf yapan biri ama aynı zamanda siyaseti iyi bilen biri. Bize gaf gibi gelen birçok sözü gerçekte bizlerdeki siyaset bilgisi eksikliği nedeniyle öyle gözüküyor. En azından danışmanları kendisini uyarmıyor mu? Uyarmadığı belli. Çünkü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisine AKP denmesine de çok kızıyor. AK Parti denmesini istiyor. Çoğu kişi bu durumu şaşkınlıkla karşılıyor. Ne olacak sanki, AKP dense ne olur, AK Parti dense ne olur? Yine de bazı medya grupları meselenin ne olduğunu bilmeden Başbakan Erdoğan'ı kızdırmamak için haberlerinde artık AK Parti adını kullanıyor. İyi de ediyorlar. Kişi ya da grup kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa saygı duymak gerekir. Ancak bir soru hala ortada. Başbakan neden AKP denilmesine çok kızıyor? Bunun yanıtını Orhan Hançerlioğlu'nun İslam İnançları Sözlüğü kitabı veriyor. Bakınız sayfa 17'deki AKB sözcüğünün karşısında ne yazıyor? Şeytanın oturduğuna inanılan tepe. Bu AKB'lerin en ünlüsü Mekke ile Mina arasındaki tepedir. Haç bayramında Müslümanlar bu tepedeki taştan sütunu Cemre-i AKB taşlarlar. Böylelikle de bir zamanlar orada oturduğuna inanılan şeytanı taşlamış olurlar. Ya, şimdi anladınız mı Başbakan Erdoğan'ın AKP denilmesinden neden çok rahatsız olduğunu? Başbakan'a göre partisine AKP diyen herkes aslında şeytan diyordu. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP'lilerin İslam bilgileri pek zayıf değil mi? Bu isim olayı gösteriyor ki Mekke'de şeytanın oturduğuna inanılan tepenin adını partilerine isim yapmışlar. Sonra da dünyada eşi benzeri olmayan bir talepte bulunuyorlar. Partimize AKP demeyin, AK Parti deyin. Şunu baştan düşünsenize, bir de İmam Hatip mezunu olacaklar. Ya da tekrarlayacağız, bu okullarda öğrenim kalitesi iyi değil. Hayır, derdim İmam Hatip müfredatını ve öğrenimini ele almak değil. Konu açılmışken bir parantez açmama izin veriniz. İmam Hatip meselesine değinmek istiyorum. Bir Türkiye gerçeğini gözler önüne sermek için Bursa'dan bir örnek vereceğim. Coşkun Öz, Durmazlar, Diniz, Ermetal, Mutlusan, Ünimak, Karmot, Hidrotek, Kema Makine, Minfa, Kuzuflex, Omega Otomotiv, Başarır, Tuğra Makine, Türkkar, Yuneka, Kardoba, Beltan, Revsan, Bitaş, Motsan. Liste uzayıp gidiyor. Hepsi ihracatçı. Hepsi Bursa'da. Ciroları 100 milyonlarca dolar. Bu şirket kurucularının hepsinin ortak bir özelliği vardı. Ticari hayata 1955'te atılan M. Kemal Coşkunöz, bugün 400 milyon dolar cirosu olan Coşkunöz Holding'in kurucusuydu. 1956 yılında küçük bir atölyede iş hayatına başlayan Ali Durmaz, bugün cirosu 150 milyon dolar olan Durmazlar Holding'in sahibiydi. Bugün 11 şirketi ve 2000 çalışanı olan Talat Diniz, Diniz Holding'i 1976 yılında kurdu. Ve diğer şirketlerin kurucuları şu isimlerdi: Fahrettin Gülener, Ermetal, Atilla Özdelcan Kuzuflex, Mehmet Ülker Mekateknik, Serkan Körüstan Gera Makina, Ali Olağaner Mutlusan, Necmettin Pınar Pınar Metal, Ali Altın İpek Omega Otomotiv, Hulusi Burkay Burkay Tekstil, Abdullah Bayrak Elsisan, Nurettin Akbal Ceyhan Tek, Burak Selamet Ünimak, Zeki Tunaoğlu Tunaoğlu Aşı, Yusuf Meriç Kadir Gümüş Yuneka, Ali Tosun Mutfakçılar Aşı, Sabri Evci Revsan, Cengiz Malkoç Karmot, Emin Işık Verenler Başarır Kalıp, Yusuf Keser ŞRK Aşı, Vehbi Varlık İnoksan, Harun Keser Kema Makine, İhsan Gürsu Türk Kar Otobüs, Erhan Kara Hidrotek, Fahri Tuğral Tuğra Makine, Veli Kaynar Hidrosel, Turgay Şenel Motsan, Fevzi Uçar Mimsa, Hüseyin Şahin Kul Şahun Kul Aşı, Turgut Yavaş Turgut Ticaret, Fevzi Uçar Mimfa, Hüseyin Karabacak Hüner Triko, İsmail Uçar Mimfa, Kenan Bayrak Kardoba, Suat Gülçimen Bitaş, Rahim Kuru Baykal Aşı, Süleyman Beltan Beltan Aşı vesaire. Milyon dolarlık cirolara sahip şirket kurucularının hemen hepsi yoksul ailelerin çocuklarıydı. Hayır, ortak yanlarından kastettiğim yoksul olmaları değil, bu şirket sahiplerinin hepsi aynı okuldan mezundu. Hepsi Tophane Endüstri Meslek Lisesi mezunuydu, eski adıyla Bursa Erkek Sanat Enstitüsü. Evet, bu iş adamlarının hepsi bugün artık devletin ve dolayısıyla ailelerin pek ilgi göstermediği meslek lisesi mezunuydular. Kimi tesviyeci, kimi dökümcü, kimi makineci, kimi marangoz, kimi dokumacıydı. Bugün Bursa'nın en önemli sanayi kentlerinden biri olmasında Tophane Endüstri Meslek Lisesi'nin 141 yıllık katkısını kimse göz ardı etmiyor. Peki bu okulu yaşatmak için elinden geleni yapan münevverleri kim unutabilir? Tophane Endüstri Lisesi'nin ilginç bir hikayesi vardı. Bursa Valisi İzzet Paşa okulu 29 Mart 1868'de yoksul ve kimsesiz çocukları korumak amacıyla İslahhane olarak kurdu. İslahhanenin başına da jandarmadan Hüseyin Efendi'yi getirdi. Burada yoksul ve kimsesiz çocuklara ileride iş edinmeleri amacıyla el hünerlerine dayanan meslekler öğretilmeye başlandı. Biçki dikiş gibi. Yararı da görüldü. 1877-78'de Rusya ile savaşan Osmanlı askerlerine elbise dikildi. 1899 yılında okula Hamidiye Sanayi Mektebi adı verildi. Temmuz devrimi, 1908 ikinci meşrutiyet, okulun gelişmesine ön ayak oldu. Bu dönemde demir tesviye döküm atölyeleri kuruldu. Cumhuriyet'in ilk Milli Eğitim Bakanlarından Vasıf Çınar, 1. Dünya Savaşı döneminde okulda öğretmenlik yaptı ve okulun 7 yıllık bir lise haline gelmesini sağladı. Okulun artık birçok bölümü vardı. Marangozluk, tesviyecilik, tornacılık, dökümcülük, ağaç tornacılığı, modelcilik, kunduracılık ve demircilik. Osmanlı'nın ayağa kalkmak için toprağa dişiyle tırnağıyla tutunduğu 1. Dünya Savaşı yıllarında öğrenciler sabahlara kadar çalışarak Mehmetçiğin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Kimi cepheye koşup şehit oldu. Aynı direnç Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda da gösterildi. İşgal yıllarında bakımsız kalan okulun yardımına genç Türkiye Cumhuriyeti yetişti. Vali Hacı Adil Bey bizzat kolları sıvadı ve okulu tekrar öğrenim görülecek hale getirdi. Yerli malı üretiminin teşvik edildiği o yıllarda okulda sık sık sergiler düzenledi. Öğrenciler ürettiklerini satarak okula katkıda bulundu. Okul 1927 ve 1944 yılında iki kez yangın tehlikesi atlattı. 1952'de Bursa Erkek Sanat Enstitüsü adını aldı. 1958'de ek olarak Akşam Tekniker Okulu açıldı. 25 yaşını aşmamış Erkek Sanat Enstitüsü öğrencilerinin alındığı bu okul 3 yıllıktı. Başlangıçta makine bölümü olan bu okulda 1963-64 öğretim yılında elektrik bölümü eklendi. Bu okullar nedense tüm ülkede 1968 yılında kapatıldı. Yerine bugünkü teknik liseler açıldı. 1974 yılında okulun adı Bursa Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi oldu. 1974-75 öğretim yılında Yeni Yoldaki bölüm bağımsız bir okul haline aldı. Böylece Bursa'daki iki endüstri meslek lisesi oldu. Eski okula Tophane Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi, Yeni Yoldaki okula da Yeni Yol Endüstri Meslek Lisesi adı verildi. Bu okulun adı daha sonra Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi olarak değiştirildi. 1987'de Tophane Anadolu Teknik Lisesi açıldı. Elektronik bölümüyle eğitim ve öğretimini sürdürdü. Daha sonra Anadolu Teknik Lisesi'ne bilgisayar ve makine bölümleri, teknik liseye de makine bölümleri dahil edilerek bugünkü konumuna ulaştı. Şimdi bu bilgilerden sonra gelelim asıl meselemize. Milli Eğitim eski bakanı Hüseyin Çelik açıkladı. Meslek liselerinde öğrenci sayısı azaldı. Bu nedenle meslek liseleriyle teknik liseler birleştirilecek. Bugün gidin herhangi bir küçük, orta ya da büyük sanayi şirketi sahibiyle, müdürüyle konuşun. Size bir tek söz söyleyeceklerdir. Kalifiye eleman sıkıntısı çekiyoruz. Evet, Türkiye'nin tornacıya, elektrikçiye, dökümcüye, tesviyeciye, kalıpçıya yani teknikerlere ihtiyacı var. Bu gerçeği bilmeyen yok. Ama gelin görün ki bugün meslek liseleri öğrenci bulamıyor. Burada bir çelişki yok mu? Ne yazık ki yok. Her gelen hükümet eğitim sistemini kevgire döndürdü. Mesleki eğitimi canlandırmak için gençleri meslek liselerine gitmeye teşvik eden Milli Eğitim Bakanlığı, diğer taraftan da meslek liselerini yok etmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Çünkü mevcut hükümet için varsa yoksa İmam Hatip okullarıydı. Türkiye'nin bu gerçeği artık saklanabilir mi? Bürokraside vali, kaymakam, müsteşar, genel müdür, artık aklımıza ne gelirse neredeyse hepsi İmam Hatip kökenli. Arkeoloji Müzesi müdüründen TÜBİTAK başkanına kadar. Öğrenci velileri bu gerçeği görmüyor mu? Eskiden çocuğum okusun memur olsun diyenler bugün oğlum İmam Hatip'te okusun memur olsun diyor. Ne yapsın yoksul halk? Başka bir kurtuluş yolu bıraktılar mı? Varsa yoksa İmam Hatip. Devlet kadroları İmam Hatiplilerle doldu. Daha ne istiyorlar? Çocuklarımız dini eğitim alsın dendi. Güzel, devlet Kur'an kursları açtı, yetmedi. Çocuklarımız okullarda dini eğitim alsın dendi. Okullarda din dersi mecburi oldu, yetmedi. Okullarda dini müfredat daha ağırlıklı olsun dendi. İmam Hatip okulu sayısı arttırıldı, yetmedi. Bu okullar Türkiye'nin bir gerçeği, tamam kabul. Ama artık sayıları yeterli değil mi? Her yıl 25 bin İmam Hatipli mezun oluyor. Hala yetmediğini söylüyorlar. İnsan sormadan edemiyor. Çocuklarımız bu kadar dini bilgiyi ne yapacak? Herkes teolog mu olacak? İslam dini bu kadar zor öğrenilen bir din mi? Bütün Türkiye'yi din adamıyla mı dolduracaksınız? Yoksa istediğiniz dine dayalı bir yaşam mı? Ya da İmam Hatip okulları dinci siyasetin aracı mı? Galiba öyle. Yoksa İmam Hatip okullarının yıldızı her geçen yıl parlarken Osmanlı'yı iktisadi krizden kurtarmaya çalışan, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline harç taşıyan Tophane Endüstri Meslek Lisesi gibi teknik okullar neden tarihe karışsın? Kimse de çıkıp eğer dini eğitim bir ülkeyi yaşatsaydı Osmanlı hala büyük imparatorluk olarak kalırdı demez ki. Dogmatizmin olduğu yerde sanayileşme, gelişme olur mu? Dogmatizmin olduğu yerde soru, şüphe olur mu? Kuşku duymazsanız her gösterilene, anlatılana inanırsınız, kullanılırsınız. İmam Hatip parantezini kapatalım. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bu tespiti yapmamın bir başka nedeni daha var. Çünkü İmam Hatipliliğin bir başka sonucuna dikkat çekmek istiyorum. Psikolojik Harbin Merkezi. İmam Hatipli Başbakan Erdoğan'ın dini bilgisinden çok ani duygusal kararlar ve tepkiler vermesi beni çok ilgilendiriyor. Başbakanın bu aşırı duygusal tavrını yalnızca ben mi gözlemliyorum? Sanmam. Türkiye'de bir yanda Ergenekon soruşturmaları yürütülüyor, diğer yanda hemen her geçen gün Başbakan Erdoğan'ın koruma sayısı arttırılıyor. Bu iki olay arasında nasıl bir bağlantı olup olmadığı konusunda sorularım var. Nisan 2009'dan itibaren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı CAT, yani özel operasyon timleri de korumaya başladı. Başbakan Erdoğan'ın dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in açıklamasına göre 221'i yakın koruma olmak üzere toplam 287 koruması bulunuyor. Bu sayı Bülent Ecevit döneminde 130 civarındaydı. Sayının iki kattan fazla artmasının sebebi olarak ise Erdoğan'a düzenlenmesi planlanan suikastlar olduğu ileri sürülüyor. Suikast teşebbüsleri oldu mu? Evet oldu. 2005 yılında Kütahya'da Linyit İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene katılan Başbakan Erdoğan'a Mustafa Bağdat isimli bir vatandaşın ekmeğin içine sakladığı kuru sıkıdan bozma tabancasıyla suikast teşebbüsünde bulunduğu gazetelerde yer aldı. Kendisine protestocu süsü vererek başbakana yaklaşan saldırgan Bağdat korumalar tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın incelemesinde bilirkişiler bu tabancayla 1-2 metreden ateş edilse bile etkisiz olacağını açıkladılar. 2006 yılında Atabeyler isimli bir örgütün lideri olduğu öne sürülen Murat Eren isimli şahıs yakalandı. Onun ifadelerine göre örgüt başbakanın eski danışmanı Cüneyt Zapsu'ya, başbakan Erdoğan'a ve BİM marketler zincirine karşı eylem yapmayı düşünüyordu. Bu sebeplerle yakalanıp Mamak cezaevine konuldu. Yakalananlar iddiayı reddettiler. Mahkeme süreci devam ediyor. 2008 yılı görece daha hareketli geçti. Temmuz ayında yandaş medya Ergenekon'un DHKPC aracılığıyla Başbakan Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalıştığını iddia etti. Buna kanıt olarak ise Başbakan'ın evinin iç ve dış krokilerinin bulunmasını gösterdi. Ekim ayında ise Tuncay Güney, Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Ergenekon'un suikast yapmayı düşündüğünü, ancak malum bir numaranın suikasta engel olduğunu söyledi. 2009 yılının Ocak ayında Yarbay Mustafa Dönmez'in evinde yapılan aramalar sonucu Erdoğan'ın evinin krokisi bulunduğu iddia edildi ve suikast tertiplediği şüphesiyle tutuklandı, dava sürüyor. 2009 yılının Mart ayında Adana AKP mitinginde suikast yapacakları şüphesiyle teknik takibe takılan 4 kişi yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Sonra böyle bir planın olmadığı anlaşıldı ve 4'ü de serbest bırakıldı. Bu sırada yandaş basın zanlıların PKK veya Ergenekon'la bağlantılı olduğunu yazmıştı. Yine Mart ayında Tekirdağ'da miting alanına silahla girmeye çalışan Muammer Altıntaş korumalar tarafından yakalandı. Yapılan sorgularda önce Erdoğan ve Baykal'ı öldürmeyi düşündüğü, sonrasında ise Erdoğan'ı öldürdükten sonra kendisini de öldüreceği şeklinde birbiriyle çelişen iki açıklama yaptı. Ardından başbakanı öldürmeye teşebbüs etmek ve ruhsatsız silah taşımaktan tutuklandı. Ergenekon'un ikinci iddianamesinde ise Kemal Aydın, Neriman Aydın ve Durmuş Ali Özoğlu'nun 30 Ağustos töreninde Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'e suikast yapmayı planladıkları yazıldı. Bu iddiaya kanıt olarak telefon görüşmeleri sunuldu. Son olarak Üsküdar'da başbakana suikast yapılmak üzere kazılan bir tünel ortaya çıkarıldı. Sonra bu tünelin Osmanlı'dan kalma bir su galerisi olduğu anlaşıldı. Bunların hepsini alt alta yazıp topladığımızda elimizde yalnızca bir avuç kroki ve iddialar, bir tanesi kuru sıkıdan bozma, çok yakından ateşlense bile işe yaramayacak bir silah ve polislerin arasında cebinde silahla geçmeye çalışacak kadar acemi bir suikastçı kalıyor. Ama burada başbakana suikast yapılmak için ortaya çıkan, çıkarılan krokilere de bakmak lazım. Türkiye şu sıralar krokilerle yatıp kalkıyor. Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan aramalarda neredeyse her evden bir kroki çıktığı iddiaları medyaya yansıyor. Son günlerin popüler terimi krokilerin listesine bir bakalım. Yarbay Mustafa Dönmez'in Sapanca'daki evinde ele geçirilen kroki ve haritalar. İddialara göre evde ele geçirilen krokilerde Başbakan Erdoğan'a yönelik suikast planı da var. Yine Yarbay Dönmez'in Ankara Sincan'daki evinde bulunan kroki ile kazılar başlatıldı ve çok sayıda mühimmat bulundu. Susurluk hükümlüsü ve Ergenekon soruşturması tutuklusu Özel Harekat Dairesi eski başkan vekili İbrahim Şahin'in evinde bulunduğu belirtilen krokiler. İddia edilen krokiler sonucu yapılan kazılarla silah, bomba ve mühimmata ulaşıldı. Şahin'in evinde ayrıca önemli alışveriş merkezlerine ait krokilerin de bulunduğu yazıldı. Ergenekon soruşturması kapsamında İşçi Partisi'nde yapılan aramada yine karşımıza bir kroki çıktı. İddialara göre söz konusu kroki Yargıtay binasına aitti. Atabeyler operasyonu 2006 yılında gerçekleştirildi. Polisin yaptığı operasyonda bir ajandanın içinde başbakanın oturduğu sokağın krokisinin çıktığı söylendi. Yine 2006 yılında yapılan sauna operasyonunda Ankara Etibesut'taki askeri bölgelere ait olduğu söylenen krokiler ele geçirildi. Bununla birlikte birçok alışveriş merkezinin de krokisinin ele geçirildiği gündeme geldi. Şemdinli'de Umut Kitabevi'nin 2005 yılında bombalanması olayında da yine krokiler gündeme geldi. İddialara göre bir jandarma aracında olayla ilgili krokiler ele geçirilmişti. Evet, herkes bir kroki hazırlamış görünüyor. Buna karşılık başbakanın koruma sayısı her geçen gün arttırılıyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde ortaya bir tablo çıkıyor. Birileri başbakanı devamlı tehdit altında olduğuna mı ikna etmeye çalışıyor? Her suikast iddiasından sonra Ergenekon'un başbakanı öldürmek istediği iddia ediliyor. Bilgileri toplayınca sorulan soru şu: yoksa birileri suikast iddialarıyla başbakanı Ergenekon'un varlığına ikna mı etmeye çalışıyor? Başbakan Erdoğan'ın koruma sayısının aşırı artırılması ve neredeyse her Ergenekoncu sanığın evinde başbakana suikast yapılacağını gösteren krokilerin bulunması biraz şüphe uyandırmıyor mu? Neyse, benimki sadece gazeteci merakı.